SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Mart ayının son yayınına hoş geldiniz. 31 Mart 2022 Perşembe tarihli bugünkü yayınımızla karşınızdayız. Bugün bütçe yayınımızı kaçıran dinleyicilerimiz için kısa bir bütçe özeti yayınlayacağız. Bugün de bütçe konusunda mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz. Bu konudaki mesajlarınızı bekliyoruz. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü. Artan sayıda çocuğu etkileyen otizm spektrum bozukluğu hakkında uzman Selim Pulu ile yaptığımız söyleşiyi dinleyeceksiniz. Bugün ayrıca Ramazan ayı dolayısıyla Sydney Konsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ateşesi Bilal Aksoy ile yaptığımız söyleşiye de yer vereceğiz. Aksoy, camilerdeki COVID tedbirleri ve Ramazan'a ilişkin sorularımızı yanıtladı. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı, Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Necat Başar'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
Ana muhalefet lideri Anthony Albanese, hükümetin açıkladığı yeni federal bütçeye yönelik eleştirilerini seslendirecek. Rusya, Mariupol'da insani koridor açılması için ateşkes ilan edeceklerini açıkladı. Türkiye'de 1 Temmuz'da emekli ve memurların maaşlarına zam yapılacağı açıklandı. İşçi Partisi lideri Anthony Albanese, salı akşamı açıklanan yeni federal bütçeye yönelik eleştirilerini bugün ilerleyen saatlerde seslendirecek. Federal seçimler öncesi bütçenin seçim malzemesi olarak kullanıldığı iddiasında bulunan ana muhalefete karşı hükümet de bir alternatif sunmasını istedi. Federal seçim tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. New South Wales'daki sel felaketinde kuzeydeki Lismore bölgesindeki Wilsons nehrinde su seviyesi azami seviyeye çıkmış durumda. 11.4 metre seviyesine çıkan Wilsons nehri için bölge bu yıl ikinci defa sel suları altında kaldı. New South Wales Acil Durum Bakanı Steph Cook, su seviyesinin beklendiği kadar yükseğe çıkmadığını ve çekilmeye başladığını söyledi. Arabasında mahsur kalan 55 yaşında bir kadını bulma çalışmaları devam ediyor. Meteoroloji Kurumu'ndan Dean Naremore, kuzeydeki su yollarına yığılan suyun miktar olarak büyüklüğü yüzünden sel tehlikesinin devam ettiğini söyledi.
That includes the Wilsons, the Richmond, the Clarence and also the Arara River.
Wilsons, Richmond, Clarence ve Arara nehirleri dışında Hastings, Nambuka ve güneydeki Macleay, Ballinger ve Kallang nehirlerinde de riskin devam ettiğini, güneş açsa da çok sayıda nehirde taşma tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Rusya, Mariupol'dan dışarıya insani koridor açılması için ateşkes ilan edeceklerini açıkladı. Ateşkes için Ukrayna'nın sabah 06'ya kadar şartları kabul ettiğini yazılı olarak bildirmesini istendi. Basın toplantısı düzenleyen Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Rusya Silahlı Kuvvetleri kesinlikle sadece insani amaçlarla 31 Mart 2022 günü saat 10'dan itibaren ateşkesi ilan ediyor ve Mariupol'dan dışarıya sivillerin ve yabancı vatandaşların tahliyesi için ek insani koridor açıyor dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ilave $500 milyon fon açıklayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a teşekkür ederken Rusya ile görüşmeler sırasında Moskova'nın göz boyamaya çalıştığını söyledi. Rusya'nın Donbas bölgesine taarruza hazırlandığını belirten Zelenski bu akşam 17.30'da Avustralya parlamentosuna hitap edecek. Bu arada diplomatik cephenin Rusya'nın işgaline karşı mücadelede ön safta olduğunu söyledi. Ukrayna'nın Fas ve Gürcistan büyükelçilerini geri çağırdığını söyleyen Zelenski, eğer yaptırım veya silah yoksa, Rus işletmelere herhangi bir sınırlama getirilmediyse başka iş aramanız gerekiyor diye konuştu. Atom Enerjisi Kurumu Rafael Mariano Grossi, dün Ukrayna'nın güneyinde bir nükleer santrali ziyaret etti. Kurumunun siyasi görüşmelerde taraf olmadığını söyleyen Grossi, görevlilerin sürekli Rus yetkililerle iletişimde olduğunu söyledi. Kurum görevlilerinin istila edilmiş Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğini garanti edip gereken teknik desteği sağladığını belirtti. Tansiyonun düşmesi ve tesislerin tekrar Ukraynalılara devredilmesi için çok aktif olduklarını, işlerinin zor olduğunu ancak sorumluluk alanlarına girdiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Beyaz Saray yaptığı açıklamada Rus ordusunun devlet başkanı Vladimir Putin'i yanlış bilgilendirdiğini iddia etti. Yanlış bilgilendirme yüzünden Putin'in yakın çevresinin bölündüğünü iddia eden Beyaz Saray sözcüsü Kate Bedingfield, hem Rus ordusunun performansı hem de yaptırımların ekonomiye etkisi konularında gerçeklerin Putin'den saklandığını iddia etti.
So again, I think what this does is paint a picture of what a strategic error Putin and Russia have made here. We saw from the outset that they, for example,
Putin'in ve genel olarak Rusya'nın stratejik hatalar yaptığını ve buna örnek olarak da Kiev'e doğru taarruzu örnek gösterdi. Şimdi de açıkça işgalin hedeflerini değiştiriyorlar ve bunu açıkça yapmaları başından beri bu işgalin ne kadar büyük bir stratejik hata olduğunu gösterdiğini söyledi. Britanya Parlamentosu milletvekillerinden Jamie Wallace, trans birey olduğunu ilan eden ilk vekil oldu. 37 yaşındaki muhafazakar vekil, trans birey olduğunu ancak siyaseti bıraktığı zaman açıklayabileceğini düşündüğünü ancak partisinin desteği sayesinde şimdi açıklamaya karar verdiğini söyledi. Wallace, geçen yıl tecavüze uğradığını ve sonraki dönemde de bir araba kazası yaşadığını ve psikolojik olarak zor bir dönem geçirdiğini söyledi. Britanya Başbakanı Boris Johnson da Wallace'ı cesaretinden ötürü kutladı ve herkesin de vekile destek vereceğine emin olduğunu söyledi. Türkiye'deki haberlere dönecek olursak, Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak açıklamasını yaptı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak da Akbaşoğlu, EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı da bu yıl açıklayacağız dedi. İyi Parti Genel İdare Kurulu toplantısında partinin A takımı olarak nitelenen Başkanlık Divanı'nda kapsamlı değişiklikler yapıldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in isteğiyle 2019'da Grup Başkan Vekilliği görevinden alınarak Başkanlık Divanı'na alınan ve Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Yavuz Ağıralioğlu yeni listede kendisine yer bulamadı. Kulislerde Ağıralioğlu'nun Millet İttifakı ortaklarını da rahatsız eden bazı açıklamaları nedeniyle görevlerinden alındığı iddiaları konuşuluyor. Değişimin önümüzdeki dönemde muhalefet ittifakı kurulması için atılacak adımlara hazırlık olarak yapıldığı belirtiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da son günlerde muhalefet liderlerini hedef alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı muhalefet liderleri görüşmelerinde üzerinde anlaşılan metinleri onay için yabancı bir ülkenin elçisine gönderdiğini iddia eden Soylu'ya CHP büyük tepki göstermiş ve iddialarını ispatlamasını istemişti. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Engin Koç Soylu'ya iddialar doğruysa gereğini yap diye seslendi. İYİ Parti lideri Akşener'in emniyet güçlerinin çalışma koşullarının çok kötü olduğu iddiasını da reddeden Soylu, Akşener'e sosyal medya üzerinden Zafiyet Hanım diye hitap ederek "Seni en iyi biz biliriz. Yapmak istediğin şey bir FETÖ senaryosu. Türkiye'nin en güvenilir noktasına saldırmak. Başaramayacaksın Zafiyet Hanım" dedi. COVID-19 gelişmelerinde Avustralya'da 12 ile 15 yaş arasındaki çocukların %80'ini çift doz aşı olmuş durumda. Bu arada aşı olabilecek nüfusta da 3. doz oranı %67.7'yi geçmiş durumda. Gelecek haftadan itibaren risk grubundakilere 2. doz ilave aşı yani 4. doz aşı yapılmaya başlanacak. Bu gruba 60 yaş üstü nüfus, 50 yaş üstü Avustralyalıları, yaşlı bakım ve engelli bakım hizmeti alanlar dahil ediliyor. ATAGI yani Australian Technical Advisory Group on Immunization henüz nüfusun geri kalanı için 4. dozu önermedi. 12 ila 15 yaş arasındaki nüfus için de henüz 3. doz aşı önerilmiyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre de son 24 saatte 14.993 yeni vaka tespit edildi. 53 kişi de COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus COVID-19 bu yıl bitebilir açıklaması yaptı. Virüsün evrimine dair 3 senaryo bulunduğunu belirten Ghebreyesus, en iyi senaryoda bundan sonra güçlendirici aşı dozlarını gerekli kılmayacak şekilde az varyant göreceğiz. İkinci senaryoda virüsün evrim geçirmeye devam ettiğini fakat aşılamalar sayesinde ağır hastalık oranlarının azaldığını görebiliriz. En kötü senaryoya göre ise bundan sonra virüsün daha şiddetli ve bulaşıcı varyantlarının çıktığını ve bu yeni tehdide karşı hiçbir aşının işe yaramadığını görebiliriz şeklinde konuştu. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 10 Türk lirası 99 kuruştan, 75 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'den Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül, serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan güreşçi unvanını elinde bulunduruyor. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda altın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da bronz madalya alan Akgül ayrıca 2 dünya şampiyonluğu yaşadı. 86 kilogramda da milli güreşçi Osman Göçen, ayağından sakat olduğu halde iğneyle oynadığı maçta İsrail rakibini yenerek bronz madalya kazandı. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanşında Nou Camp stadında oynanan Barcelona-Real Madrid maçında seyirci rekoru kırıldı. El Clasico olarak adlandırılan ve bu kez Barcelona ile Real Madrid kadın takımlarının karşı karşıya geldiği maçı Nou Camp'ta 91.553 seyirci izledi. Bu seyirci sayısı kadın futbolunda şimdiye kadar bir statta en fazla kişinin izlediği maç olarak tarihe geçti. Bugünün hava durumuna gelecek olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre bugün hava durumu şöyle. Perth yağmur bekleniyor 31, Adelaide parçalı bulutlu 22, Melbourne yağmur bekleniyor 21, Hobart yağmurlu 15, Canberra parçalı bulutlu 18, Wollongong yağmurlu 19, Sydney yağmurlu 22, Newcastle yağmurlu ve rüzgarlı 23, Brisbane parçalı bulutlu 29 ve Darwin parçalı bulutlu 34 santigrat derece olarak tahmin ediliyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz, ben Nejat Başar. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere arkadaşımız İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Nejat Başar'a teşekkür ediyoruz. Dünkü yayınımızda bütçeye ilişkin gelen mesajlar çok güzeldi. Bugün de aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Avustralya Federal Bütçesi size ne kazandırdı? Bütçeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gibi soruların yanıtlarını, daha doğrusu bütçe konusundaki görüşlerinizi mesajlarınızla dün olduğu gibi bugün de bizlerle paylaşın, biz de toplumla paylaşalım. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bugün dünkü bütçe yayınımızı kaçıran dinleyicilerimiz için kısa bir bütçe özeti de yapacağız. Bu bölüm için de dün bahsetmediğimiz bazı yeni unsurlarda bulunuyor olacak. Doğrusu böyle bütçe bir iki günlük yayına kapsanabilecek bir konu değil. Zaman zaman tekrar gündeme getireceğimiz bir konu olacak. Bugün iki söyleşimiz de olacak. Biri Melbourne'lı toplum üyemiz Selim Pullu. Selim Bey'le otizm konusunda konuşacağız. Diğer konuğumuz Türkiye Cumhuriyeti Sydney İdari ve Sosyal İşler Ateşesi Bilal Aksoy. Bilal Bey, Ramazan dolayısıyla camilerdeki COVID önlemleri ve Ramazan takvimine ilişkin bilgiler verecek. Facebook adresimizin SBS Turkish olduğunu da sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gidip beğenirseniz bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Kaçırdığınız bölümlerimizi de dilediğiniz zaman internet sitemizden, yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radio uygulamasından dinleyebilirsiniz. Dünkü yayınımızda Maliye Bakanı Josh Frydenberg'in Salı günü açıkladığı federal bütçede öne çıkanları anlattık ama kaçıran dinleyicilerimiz için bazı yeni unsurlarla bu bütçenin kaybeden ve kazananlarını kısaca özetlemek istiyoruz. Federal hükümet hayat pahalılığına karşı önlemler paketi çerçevesinde bütçede bir dizi yeni uygulama açıkladı. Bunlardan biri benzinden alınan verginin 6 aylığına yarıya düşürülmesi. 44.2 sentlik vergi 22.1 sente indi. Uygulama başladı ancak benzin istasyonlarında pompaya yansıması 2 haftayı bulacak. İndirim kırsal bölgelerde ise daha uzun sürede hissedilecek. Uygulamaya Eylül ayında son verilecek ve vergi tekrar 44.2 sente çıkacak. Hükümetten şu ya da bu ölçüde ödenek alan herkes, buna yaş emeklileri, gençler, bakıcılar, işsizler de dahil 6 milyon kadar kişi, Nisan ayında tek seferlik $250'lık bir ödeme alacak. 10 milyon düşük ve orta gelirli Avustralyalıya da mali destek sağlanıyor. Bu destek zaten 4 yıldır uygulanan $1080'lık vergi iadesinin üzerine $420 daha eklenerek $1500'a çıkan düşük ve orta gelirlilere vergi iadesi. Bu ödemeden bu maliye yıl sonunda vergi iade formunu dolduran ve yıllık geliri $126,000 altında geliri olanlar yararlanabilecek. Bu uygulama bu sene son kez uygulanıyor. Seneye böyle bir uygulama olmayacak. Bütçede dikkat çeken diğer bazı kalemlerde şöyle: yeni çıraklık eğitimi imkanları ve ilk evini alanlara yapılan yardımların uzatılması öne çıkan iki konu. Üniversite ve TEİF'lere yönelik hiçbir şey yok bütçede. Ebeveynlik izninde büyük bir değişiklik olacak. Yeni anne ve babaya iki ayrı ücretli izin yerine bir haftalık Dad and Partner uygulamasıyla 18 haftalık Parental Leave Pay birleştirilerek 20 haftalık bir havuz oluşturuluyor ve bu 20 hafta ücretli izin ebeveynler arasında istendiği gibi kullanılabiliyor. Bu uygulamadan single parentler de yararlanabiliyor. Bütçenin en büyük kaybedeni de belki gelecek kuşaklar olacak, çünkü uzun yıllara yayılan büyük bir borç yükü altında olacak Avustralya. Bütün bu harcamalara rağmen kesintilerde olacağı kesin, çünkü bütçede $3 milyar bir açık var. Bu açığın hangi kesintilerle kapatılacağı şu aşamada meçhul. İşçi Partisi henüz ilan edilmemiş kesintiler olacağı konusunda halkı uyarıyor. İşçi Partisi lideri Anthony Albanese bu akşam parlamentoda bütçeye yanıt konuşması yapacak. Bütçeye ilişkin değerlendirmelerinizi bugün yine yayınlamaya devam edeceğiz. Bütçe konusundaki mesajlarınızı bekliyoruz. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Mesajlarınızla devam etmeden önce bir iki gelişmeden de bahsetmek istiyorum. Birincisi, Melbourne'ın 80 kilometre kuzeyinde Mount Disappointment'da konvoy halinde uçan iki helikopterden biri kayboldu. Helikopterler bu sabah Melbourne'dan havalandı. Havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor. Bölgede bulutlar alçak olduğu için havadan yapılan arama çalışmaları aksıyor. Helikopterlerin düştüğü dağın adını Türkçe'ye çevirirsek hayal kırıklığı dağı olduğunu da dikkatinize çekerim. Bu dağın bir hikayesi olmalı diye de düşünmeden edemiyor insan. Evet, New South Wales ve Victoria'daki COVID rakamları da şöyle. New South Wales'te son 24 saatte 22.107 yeni vaka belirlendi. 17 kişi hayatını kaybetti. New South Wales'te hastanelerde 1326 COVID hastası bulunuyor. Bunların 39'u yoğun bakımda. Victoria'da son 24 saat içinde 11.292 yeni vaka belirlendi. 4 kişi hayatını kaybetti. Victoria'da hastanelerdeki hasta sayısı 312. Evet, mesajlarınıza geçiyoruz. Evet Nejat, mesajlarla devam edebiliriz.
Hemen mesajlar gelmeye başladı. Önce Rumuz Yoldaş'dan gelen mesajı okumak istiyorum. Türkiye'deki iktidarı eleştiriyor. Ülkeyi 20 yıllık iktidarlarında semirdiler. Ülkenin kazanımlarını sattılar. Külliye dedikleri yerde ejder meyvesi, hurmayla, manda yoğurduyla besleniyorlar. Halk ucuz ekmek kuyruklarında, yağ kuyruğunda utanmadan beslendiği menüden bahsediyor. Külliyede oturan taraflı cumhurbaşkanı halkla alay ediyor demiş bu dinleyicimiz. Yenişehir Rumuzlu dinleyicimiz de son bir aydaki dünyadaki gelişmelere bakarak görüyoruz ki insanlık hep kuvvetliden yana, hatta gerçekten çaresiz. Son Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan göstermelik yaptırımlar, kınamalar ve toplantılar, sonuç çocuklar ve suçsuz insanlar hala ölüyor. Dünya ise yalnızca emperyalist kuvvetlerinin acımasızlığını ve dünya paylaşımını ahlar vahlar içinde göstermelik yardımlarla aman bana bulaşmasın diyerek yalnızca tiyatro seyreder gibi izliyor demiş bu dinleyicimiz. Dünden kalan birkaç mesaj daha vardı. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz bütçe hakkında yorum yapmış. Morrison hükümetine sormak lazım, bu hayat pahalılığı sizin eseriniz değil mi? Morrison bu bütçe taktiği Erdoğan'ın makarna kömürünü hatırlattı diyor bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz de ben şahsen utandım, sıkıldım Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yediği Medine hurması, yulaf, manda yoğurdu haberlere konu olması, can sıkıntısından başka yapacak bir şey yok. Arpa ekmek yese bile haberlere konu olacak, arpa ekmek fiyatı koyacak Türkiye. Ben Dilber Roj demiş bu dinleyicimiz. Ve Mustafa Bey Sydney'den, aslında uzun zamandır dikkatimi çekmişti. Amerika'da süpermarketlerde satılan koyun etinin üzerine Made in Australia yazıyor. Yani Avustralya'da Amerika'ya gitmiş ama Amerika'da satılan koyun etinin fiyatı bizim buradaki marketlerden daha ucuz. Eğer düşünecek olursak dünyadaki en fazla koyun Yeni Zelanda ve Avustralya'da. Peki niye biz daha pahalı alıyoruz koyun etini? Bunu sormak lazım hükümete demiş Mustafa Bey. Bir başka son mesajımız Turan Elgün Bey'den, şanslı bir ülkede yaşıyoruz demiş. Başka ülkelerle kıyas yaptığımız zaman örnek olarak da Türkiye demiş Turan Bey. Evet İsmail, şimdilik bu kadar.
Şimdi yayınlayacağımız bölümden sonra tekrar mesajlarınızla devam edeceğiz. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü ve artan sayıda çocuğu etkileyen otizm spektrum hastalığı bozukluğu hakkında uzman Selim Pullu'yla arkadaşımız Nejat Başar konuştu.
İki Nisan Otizm Farkındalık Günü hakkında bizi bilgilendirmesi için yine Selim Pullu'yu aradık. Selim Pullu Bey, NDIS Support Coordinator. Selim Bey, birkaç yıldır sizi Facebook'ta takip ediyorum. Bu süre içinde bana otizm konusunda oldukça bilinçlenmeme katkıda bulundunuz. Biraz da toplumun bilgilenmesi için 2 Nisan'da neden kutlanıyor Otizm Farkındalık Günü ve otizmi bize biraz anlatabilir misiniz lütfen?
Tabii efendim, teşekkür ederim. Öncelikle teveccüh ediyorsunuz. Benim için büyük mutluluk sizlerle konuşmak ve bizi dinleyen çok kıymetli dinleyicilere biraz da olsa otizm hakkında bilgilendirmek benim açımdan şahsen de çok önemli. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü öncelikle 2008 yılından bu yana Birleşmiş Milletler'ce alınan bir ortak karar sonucu Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kabul edildi. Tam olarak 2007'nin Aralık ayında aslında bu karar verildi ama uygulamayı 2008'de geçirildi bildiğim kadarıyla. Birleşmiş Milletler'ce alınan bir karar ve Nisan ayı da ay olarak otizm farkındalık ayı olarak kutlanmaya, daha doğrusu kutlanma demeyelim, bizim de ağzımız alışmış ama farkındalık ayı olarak kabul edilmiş durumda. Burada genelde özel günler kutlamayla anıldığı için bazen insanımız veya konuşan uzmanlar dahi kutlama kelimesini kullanabiliyorlar. Kutlamada bir yanlışlık yok ama asıl bizim odaklanmak istediğimiz kelime farkındalık. Çünkü ne kadar çok insan farkında olursa otizm ve etkilerinden o kadar çok aileye, o kadar çok kişiye toplumda ulaşabiliriz. Ve bu farkındalık sonucu otizmli bireyler toplumda daha fazla kabul görürler.
Selim Bey, baştan başlayacak olursak her çocuk farklıdır diyoruz. Bazıları erken konuşuyor, bazıları geç yürüyor.
Evet.
Aileler için çocukların da gelişim bozukluğu şüphesi oluşması için nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Sonuçta otizm de bir gelişme bozukluğu değil mi?
Tabii, otizm bir nörolojik gelişim bozukluğu. Ancak otizmin birbirinden farklı belirtileri var ve birbirinden farklı yoğunlukta bunlar. O yüzden İki otizmli birey birbirinden çok farklı şekilde tezahür edebilir. Hatta uzmanlar veya bürokratlar biz kendileriyle konuştuğumuz zaman bize şöyle diyorlar. Ya ben geçen hafta bir otizmli çocukla konuştum. Çok farklıydı kendisi şimdi konuştuğum çocuktan. Bu doğrudur. Çünkü otizm bir spektrum olarak geçiyor. Yani oldukça farklı, oldukça değişik ve oldukça farklı düzeyli etkileri olabiliyor. Ancak genelde 3 yaşından önce otizmli bir bireyin otizmli olduğunu anlamak mümkün. Hatta ilk 12 ay içerisinde bazı belirtiler görülebiliyor ama en büyük belirtiler genelde 12 ay ile 24 ay arasında ortaya çıkıyor. Yani bir bebeğin gelişiminin temel taşlarının görülmeye başladığı zamanlarda ortaya çıkıyor. Bebekler bu dönemde göz kontağı kurmaktan kaçınıyorlar. Kendi adı söylendiğinde cevap vermiyor ya da bir tepki göstermiyor. Parmakla bir şeyi gösterdiğinizde gösterdiğiniz yere bakmıyor, parmağınızın ucuna bakıyor. Herhangi bir duygulardaki farklılığı fark etmiyor. Yani annesi babası üzülüp ağladığında onun üzgün olduğunu fark etmiyor ya da oralı olmuyor. Bu tür belirtiler en yaygın görülen belirtiler. Rutini seviyor. Parmak ucunda yürüme, ellerini kuş havalanır gibi çırpması, kanat çırpar gibi kendi etrafında dönmesi, İleri geri sallanması ve konuşma yerine istediği bir şeyi arzu ettiği zaman işte yakınındaki anne veya babanın elini alıp götürüp istediği şeyin üzerine koyması, yani bana bunu ver der gibi, bu tür hareketleri otizmin temel belirtileri olarak kabul ediliyor. Ve maalesef 2021 rakamlarına göre Amerika'da her 44 çocuktan biri otizmli olarak doğmaya başladı.
Selim Bey, şüphemiz varsa ilk gideceğimiz yer Avustralya'da aile doktorumuz mu yoksa başka birisi mi?
Tabii, ilk gideceğinizden öncelikle aile doktoru, GP'niz. Bu konuda şüphelerinizi ve çocuğun işte genel durumunu ifade ettikten sonra zaten kendisi de muayene ettiği zaman kendisi eğer şüphelenirse veya size hak verirse bu konuda mutlaka bir pediatrisyene sizi yönlendirecektir. Ama eğer kendinizin düzenli olarak gördüğü bir çocuk doktorunuz, yani pediatrisyeniz varsa kendisine de müracaat etmekte fayda var. Kendisi semptom koymakta biraz güçlük çekebilir. Çünkü güçlük çekmesinin sebebi, dediğim gibi, bazen otizmli bireylerin bu dereceleri farklı oluyor. Yani tam belirti olmuyor. Bazen duyuyla karıştırılıyor. Sensory issue ile otizm karıştırılabiliyor. O yüzden biraz beklemek isteyebilir tam olarak karar vermek için. Ama eğer durum biraz daha ciddi ise bu semptomlar açısından, karar vermek bu kadar uzun sürmeyebilir. Ben şunu söylemek istiyorum ailelere. Bazen bana ulaşan aileler diyor işte hangi doktora götürelim? Yani biri otizm dedi. İşte başka hangi doktor? En iyi doktor kimdir diye soruyorlar. Bir kere doktor teşhis koyduktan sonra ikinci görüş almak tabii ki mantıklı ama 2, 3, 4 bunun arttırmanın bir anlamı yok. Çünkü teşhis konduktan sonra ilgilenip de otizmli bireyin hayata adapte olmasını sağlayacak olan kişi pediatrisyenden ziyade terapistlerdir. Yani davranış terapisti, konuşma terapisti, psikolog gibi uzmanlardır. İsterseniz yani 20 tane doktora götürün, size biri otizm dedikten sonra öbürü de aynı şeyi söyleyecektir. Burada zaman çok önemli ve erken teşhis ve hemen müdahale çok önemli. O yüzden terapistlerin ve eğitimin önemi çok büyük.
Selim Bey, 3-4 defa doktora gitmek, teşhis koydurmak gereksiz diyorsunuz. Aile içinde bir kabullenme süreci gerekiyor değil mi bu otizm sürecinde? Yani bir çocuğun insan yakıştıramıyor ya da böyle korkuyor ya da ne yapılacağını bilmiyor. Yani bu 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü aslında bu ne amaçlıyor? Yani insanları bilgilendirmek, kabullenme sürecini kolaylaştırmak gerekiyor değil mi?
Çok haklısınız, çok doğru söylüyorsunuz. Genelde kabul kısmı aile için en zor olan kısım. Çünkü Hepimiz evladımıza, en değerli varlığımıza böyle bir şey yakıştırmak istemiyoruz. Böyle görmek ve düşünmek de istemiyoruz. Ama bir de ortada gerçekler var. Çocuğumuzu hepimiz çok seviyoruz. Ve gerçekten seven anne babanın yapması gereken ilk şey bir an önce bunu kabullenmek. Kabullendiğiniz anda çocuğunuza yardım edebilirsiniz, yardım etmeye başlayabilirsiniz. Eğer yoksa benim çocuğum da bir şey yok, o biraz işte azıcık yaramaz, azıcık dikkati dağınık. Zaten erkek çocuklar geç konuşur. Problem değil, babası da bunun böyle dediği, eğer olaya yaklaşırsanız o zaman evladınızın hakkını yemeye başlarsınız. Yani ona bir an önce müdahale etme hakkından çalmaya başlarsınız. Evet, biraz acı konuşuyorum ama ben de bunu konuşma hakkına sahibim çünkü ben de bir babayım. Yani ben başkalarının çocuğu için bu ithamı yapmıyorum. Hepimizin evladında bu olabilir ve olduğu takdirde ilk etap kabullenmek. Bir diğer dediğiniz husus bu farkındalık günü sebebiyle insanların bunu kabul etmesi ve çocuğu otizmle olan insanları yargılamaktan vazgeçmesi. Çünkü bu çocuklar sosyalleştikçe normalleşiyorlar. Normalleşme kelimesini özellikle kullandım. Bu çocuklar anormal demek değil ama diğer çocuklar gibi sosyalleştikçe sosyalleşmek, kaynaşmak onların rutini haline geliyor. Otizmli bireylere bir şey öğretmek isterseniz öğreteceğiniz şeyi onların rutini yapmak zorundasınız. Rutin olduğu andan itibaren öğrenmeye başlıyorlar.
Şimdi NDIS'ten bahsettiniz ve Avustralya'da evet. sunulan sistemden ya da hizmetlerden bahsettiniz. Evet. Bu konuda biraz detaya girebilir misiniz? Yani nasıl başvuruluyor? Ne tür yardım hizmetleri var?
Tabii. NDIS 2013 yılından itibaren aslında teknik olarak kurulmaya başlayan bir devlet organizasyonu. Yalnız burada karıştırılmaması gereken şu, NDIS devletin diğer organizasyonları gibi bir welfare kurumu değil. Yani insanları hayatlarını kolaylaştırmak için işte ev, para, yardım, işsizlik yardımı gibi veya işte eşya gibi, ev eşyası gibi hibe olarak verilen bir para değil. Bunu alabilmek için belli kriterler var ve bu kriterlere uyduğunuz takdirde yapacağınız başvuru sonucu size bir funding veriliyor. Bir miktar para ve plan veriliyor. Bu planda bir yıl boyunca sizin hedeflediğiniz, varmak istediğiniz noktalar var. Engelliliğinizle alakalı. Yani örnek olarak veriyorum. Bir çocuğun işte kaşık tutması, kalem tutmasında problem varsa bu bir yıl içerisinde bu kaşık ve kalem tutmayı toparlamak, kendisini ifade etmeyi sağlamak, insanlara kızmadan, bağırmadan konuşmayı gerçekleştirmek hedeflerimden bazıları. Bunu kim yapacak? Occupational terapist yapacak, psikolog yapacak. İşte devlet bunları harcamak için bir funding veriyor. Bu funding'i yönetmek için de benim gibi spor koordinatörlere görev veriyor. Ve bu funding'i bir sene sonra yenilemek zamanı geldiği zaman, planlar genelde bir veya iki senelik yapılıyor. Masaya oturuyor ve diyor ki siz bu hedeflerin ne kadarını tamamladınız? Ona göre funding verecek. Eğer hiçbir gelişme yoksa hesap soruyor. Neden olmadı? Neden terapiste gitmediniz? Neden bu funding'i kullanmadınız? Ben size bunun için verdim diye soruyor.
Erken teşhis, erken müdahale çok önemli dediniz. Yani ve... Evet. Aslında amaç onların sosyal olarak daha rahat, daha bağımsız olması herhalde. Yardım almamış bir çocukla yardım almış bir çocuk mesela 18 yaşına geldiler. Aradaki fark ne oluyor? Ne tür bir fark oluyor?
Şimdi bunu çok güzel bir soru sordunuz. Diğer sorularınız da çok güzeldi ama bu gerçekten çok etkileyici bir soru oldu. Çünkü ben bunun örneklerini gördüm. Maalesef hiç destek almamış. Destekten ziyade illaki bir uzman tarafından görülmesi. Aile ilgilenmemiş. Yani bu böyle artık ne yapalım diye yaftalanmış çocuk ve bir yere kapatılmış, kendi halinde bırakılmış ve onun dünyasına girilmek için hiçbir şey yapılmadığı anlaşılan bu çocuklar 18 yaşında gerçekten 2 yaşındakinden farksız, hiçbir şekilde dış dünya ile ilişkisi yok, kendi dünyasında konuşmayı tam olarak beceremeyen veya ailesi tarafından bir yere götürülmediği için sosyalleşmekten çok uzak, ürkek bir birey olarak hayatını sürdürmek zorunda kalan insanlar var. Hatta çok acıdır, Türkiye'de bazı yerlerde odalara kilitlenen, samanlıklara kilitlenen bu tür çocuklar için, bu ya evlatlar için haberler çıktı zaman zaman. Siz de belki tanık olmuşsunuzdur, basına, ulusal basına yansıdı. Hadi Türkiye'de de değil, dünyada böyle örnekleri var.
Ama zincirlenmiş falan çocuklardan bahsediyorlardı.
Tabii zincirlenmiş, odaya kilitlenmiş çünkü baş edemiyor aile. Yani davranış problemleri var. Davranış probleminin olmasının en büyük sebebi çocukların iletişim kuramaması. Çünkü bir insan kendi hissettiğini karşındakini anlatamazsa sinirlenir. Bu bizim için de böyledir. Bizim ağzımızı bantlayın. Ondan sonra birbirimize kendimizi ifade etmek isteyelim. Edemediğiniz zaman saldırganlaşırız, hırçınlaşırız. Bu çocuklar kendini ifade etme yöntemini bilmediği için bu programı dinleyen çok kıymetli dinleyiciler de diyecektir. Yani bir otizmli çocuk neden saldırganlaşır, neden hırçınlaşır, niye elindeki iPad'i duvara fırlatır, niye elindeki kalemi halıya fırlatır? Çünkü diyor ki beni anlamıyorsun, ben bu yemeği yemek istemiyorum. Ben bu pijamayı giymek istemiyorum. Ben benim o eski yırtık pırtık pijamamı istiyorum. Sen bana yeni aldığını giydiriyorsun. Bu onun gibi değil. Onun gibi yumuşak değil. Onun gibi kokmuyor. Çocukların takıntıları var çünkü. Bunu ifade edemeyince de ya pijamasını yırtacak ya elindekini fırlatacak. İşte bu terapistler, bu funding, bu alınan yardımlar çocuklarımıza anne ben bunu giymek istemiyorum. Ben bunu sevmiyorum demeyi öğretmeye çalışıyor. Bunu başarmaya uğraşıyoruz. Ve inanın iletişim kurdukça, konuştukça sakinleşiyorlar. Yani o odalara kilitlenen çocuklar, o ilgilendikçe, onunla kendini ifade etme şansı ona verildikçe hırçınlıkları azalıyor. Yani burada NDIS'te benim en çok gördüğüm hedef otizmli çocuklarla ilgili regulating emotions, duyguları düzenleme. Express, self-express, kendini ifade edebilme. Bu tür şeylerin üzerine en çok ağırlık veriliyor. Ve bunlar başarılıkça çocuklar iletişime geçiyor. İletişimleri artıyor, sakinleşiyorlar.
Selim Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Yine çok değerli bilgiler verdiniz. Kolay gelsin size.
Çok teşekkür ediyorum zamanınız ve verdiğiniz ilgi için. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum efendim.
Selim Pullu, Melbourne'lı bir toplum üyemiz ve bu otizm konusuyla çok yakından ilgili konunun içinde bir kişi. Evet, mesajlarınızla devam etmek istiyoruz. Sana devrediyorum Necat.
Evet, şimdi Necdet Çimenli Bey'in mesajıyla devam etmek istiyorum ben de. Avustralya'da yeni bütçe tabii seçim öncesi hayat ve yaşam iyileştirme senaryoları. Tabii ki Türkiye ile mukayese etmek zor ama nüfusu 25 milyon civarında olan bu ülkede hayat şartlarının Türkiye'den çok daha iyi olması gerekir diyor Necdet Bey. Ayrıca biraz önce okuduğum mesajlardan birinin İsmail arkadaşım tarafından dün okunduğunu söyledi. Dikkatli Necdet Bey. Kusura bakmayın lütfen tekrar için. Şimdi Fazlı Doğan Bey'in mesajıyla devam etmek istiyorum. Melbourne'dan hükümet sözde emekliye zam yaptı. Ne kadar biliyor musunuz? Ben diyeyim geçen ay emekli maaşım her iki haftada $729.30. Şimdi kaç para zam verdi desem şaşmayın. 732.54 diyor. Toplam $2.94 harca bitmez verdiği zammı demiş Melbourne'dan Fazlı Bey. Başka BSR'umuzu dinleyicimiz sınavın son günü ders çalışan öğrenciye benzemiyor mu liberaller bütçeyi seçime yakın açıklamaları bunun somut kanıtıdır demiş BSR'umuzu dinleyicimiz ve Türkiye içinde ülkenin yarısını düşman gören AKP, MHP ne kadar zarar verdiklerinin sonucunu hiç düşündüler mi? Bunlar da sevmeme, kabullenmeme, hoşgörü ve de demokrasi anlayamama anlayışları var aslında demiş bu dinleyicimiz. Kızıl Elmer'umuzu dinleyicimiz Ukrayna ve Rusya heyeti Erdoğan ayakta alkışlıyor. Bizim muhalefette Erdoğan nasıl deviririz diye içeriden dışarıdan Türkiye'ye muhalif ittifak halindeler. Sorsam milliyetçiler, ulusalcılar kimi kandırıyorsunuz demiş. Ahmet Eren Bey iyi yayınlar demiş. Utanarak yazıyorum bunu. Çocukluğumuzda dedemiz bize şeker ya da çikolata alırdı ve bize tembih ederdi. Sakın sokakta yemeyin. Eve gidince yiyin çünkü durumu olmayıp alamayan çocukların gözü kalmasın, üzülmesinler diye. Ülkemizde millet saatlerce kuru ekmek kuyruğundayken kalkıp da yatmadan önce yok Medine yoğurdu yok bilmem ne yulafı yiyorum demenin mantıklı bir açıklaması olduğunu zannetmiyorum demiş bu dinleyicimiz. Evet İsmail, şimdilik bu kadar.
Ramazan ayı başlamak üzere. Sydney Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal İşler Ateşesi Bilal Aksoy, camilerdeki COVID tedbirleri ve Ramazan'a ilişkin sorularımızı yanıtladı. Bilal Bey, Avustralya'da pandemi dolayısıyla uygulanan yasaklar kalktı ama yine de pandemi ortamında bir Ramazan yaşayacağız. Özellikle camilerde bir pandemi tedbiri söz konusu olacak mı?
Evet İsmail Bey, öncelikle çok teşekkür ediyorum bu vesileyle bizlere bu imkanı sağladığınız için. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki bütün Türk toplumumuzun, Müslüman aleminin Ramazan-ı Şerif ayını tebrik ediyorum. Bizler de Avustralya'daki din hizmetleri ateşeliklerimiz, idari ve sosyal işler ateşeliklerimiz olarak camilerimizde bu pandemi döneminde devletimizin, Avustralya Devleti'nin uygulamış olduğu bütün sağlık tedbirlerini hassasiyetle uyguladık ve dolayısıyla camilerimizde en üst düzeyde bir sağlık tedbirleri uygulandığı için bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Bu Ramazan ayında da yine aynı şekilde biz bütün camiler olarak devletimizin uyguladığı, Avustralya Devleti'nin uyguladığı tedbirleri devam ettiriyoruz. Nasıl ki resmi dairelerde ve diğer sosyal alanlarda sağlık tedbirleri uygulanıyorsa camilerimizde de hassasiyetle bunlar uygulanmaktadır. Şu ana kadar camilerimizle ilgili ciddi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Pandemi şartları içerisinde camilerimizde dezenfektanlarımız bulunmakta, gerekli temizlikler itinayla yapılmakta. Yine toplumumuz gerçekten Türk toplumu olarak camilere gelen Müslüman toplum olarak pandemi şartları içerisinde güzel bir dayanışma örneği sergilenmiş ve en az şekilde, en minimum şekilde pandemi şartları atlatılmıştır. Genel itibariyle tabii ki son zamanlarda yine pandemi gündemde yeni varyantlarıyla beraber, ancak gerek din görevlisi hocalarımız, gerek cami yönetimlerimiz, gerekse cemaatimiz bilinçli olduğu için dolayısıyla bu Ramazan'da ciddi bir sorun yaşanacağını tahmin etmiyoruz, beklemiyoruz. Toplumumuzda zaten bizlerin kendilerini bildirdiğimiz kurallara riayet ettiği için de bir sorun yaşanmayacağını ümit ediyoruz.
Peki bu kurallardan bize özetleyebilecekleriniz var mı? Veya cemaate tavsiyelerde bulunabilir misiniz? Bu Ramazan dolayısıyla camilere gelmek isteyenler neler bunlar?
Tabii ki. Özellikle ben şunu her zaman cami cemaatimize, toplumumuza bildirmek isterim. Eğer bir burun akıntısı, nezle, grip tarzı veya öksürme gibi veya boğaz ağrısı, yani COVID-19 ile alakalı alametler, işaretler kendilerinde var ise mümkün mertebe camiye gelmemeleri, cemaate gelmemelerini tavsiye ediyoruz. Yani evlerinde eda edebilirler, kılabilirler namazlarını. Diğer türlü ise, yani gerekli sağlık şartlarını taşıyan, kendilerinde herhangi bir sıkıntı olmayan vatandaşlarımız, toplumumuz ise nasıl ki diğer resmi kurumlara giriş çıkış yapabiliyorlarsa camilerimize de bu anlamda gönül rahatlığı girip çıkabilirler. Dezenfektanlarımız var. Gerekli hijyen tedbirleri camilerimizde alınmış durumda. Temizliğe de alınmış dikkat ediliyor. Dolayısıyla gönül huzurlu ibadetlerini yerine getirebilirler.
Mesela maske kullanılmasını tavsiye ediyor musunuz?
Şöyle söylüyoruz. Bununla alakalı özellikle risk grupları varsa, yani çok yaşlı olan, yani etraftan tabi bilemeyiz. İnsanlar çünkü çok değişik çevrelere girip çıkabiliyorlar. Bu insanlar camiye de gelebilirler gün içerisinde. Eğer risk grubunda ise, ciddi bir rahatsızlığı var ise, nasıl ki başka yerlere giderken maske takılması isteniyorsa, camiye gelirken de bu risk grubundaki cemaatimizin maske takmalarını tavsiye ediyoruz. Yani bu anlamda biz tamamen devletin uygulamış olduğu COVID-19 tedbirlerini takip ediyoruz.
Bilal Bey, bu kurallar ve tavsiyeler konusunda mesela Sydney'deki camilerde şu uygulama var, bu uygulama Melbourne'daki camilerde yok gibi bir farklılık var mı?
Şu an yani gördüğümüz, aldığımız bilgilere göre ciddi bir farklılık yok ama cemaatimiz bilinçli olduğu için bazı camilerimizde mesela hala mesafe unsuru devam edebiliyor. Yani bununla alakalı bir mecburiyet söz konusu olmamakla beraber, yani devlet de buna izin verdiği için, Sağlık Bakanlığı da, bazı yerlerde bakıyoruz cemaatimiz bilinçli olarak biraz daha mesafeyi ayarlayabiliyor kendilerine. Dolayısıyla şu an için bunun ötesinde başka söyleyebileceğimiz bir şey yok gibi.
Bilal Bey, Ramazan İslam takvimindeki en önemli günlerden biri değil mi? Biraz söz eder misiniz?
Tabii ki. Ramazan ayı malumunuz oruç ayı olarak biliniyor. Aynı zamanda rahmet ve mağfiret ayı olarak da tarif edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 183, 184, 185. ayet-i cellelerde Ramazan ayı önemiyle alakalı, yine oruçla alakalı bilgiler bizlere verilmekte. Allah-u Teala bizlere, ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı buyurmak suretiyle, umulur ki sakınırsınız buyurmak suretiyle bizlere orucun farz kılındığını bildirmiş. Daha sonraki ayetlerde ise orucun şekliyle ilgili ve muafiyetleriyle alakalı bilgiler vermiş Cenab-ı Allah. Ramazan ayına özellik katan en önemli unsurlardan bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin, yani Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde olduğunun bizlere bildirilmesidir. Dolayısıyla Kur'an ayıdır, Ramazan ayı aynı zamanda. Camilerimizde bu anlamda gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Teravih namazları olsun, bazen sahur vakitlerinde, iftar vakitlerinde bu canlılığı hissedebiliyor, görebiliyoruz. Gün içerisinde camilerimize teveccühün çok yüksek olduğunu fark ediyoruz Ramazan ayında. Dolayısıyla bütün toplumun her kesimden, her görüşten, her meşrepten insanların adeta camileri, ibadet yerlerini doldurduğunu müşahede ediyoruz. Bu bizim birliğimiz, beraberliğimiz açısından çok güzel bir tablo. Dolayısıyla biz de sizlerden acizane talebimiz diyelim, isteğimiz diyelim. Bu atmosferi, camilerimizdeki bu faaliyetleri, güzellikleri, toplumumuzun faaliyetlerini daha çok Avustralya toplumuna ulaştırabilirseniz bizlere çok memnun oluruz.
Biraz da takvimden söz edelim. Tam olarak ne zaman başlıyor? İlk teravih ne zaman olacak ve Ramazan ne zaman sona erecek?
1 Nisan Cuma akşamı ilk teravih namazını eda edeceğiz. Yine 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece ilk sahurumuzu yapacağız. 2 Nisan Cumartesi günü Ramazan'ın birinci günü, yani oruçlu olacağız inşallah. 2 Mayıs Pazartesi günü Ramazan bayramının birinci gününü eda ediyor olacağız inşallah. 3 gün boyunca devam edecek. Yani 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihleri Pazartesi, Salı, Çarşamba Ramazan bayramı olarak kutlayacağız hep beraber İslam toplumu olarak, Müslümanlar olarak. Bu Ramazan bayramları da yine bizim birliğimizin, beraberliğimizin en büyük sembollerinden birisidir. Dolayısıyla ben bu vesileyle şimdiden hem toplumumuzun Ramazan ayını hem de Ramazan bayramını tebrik ediyorum.
Bilal Bey, çok teşekkür ederim.
Rica ederiz İsmail Bey. Size de iyi yayınlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Sizin ve SBS Türkçe ailesinin de Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Sağlık, afiyet, mutluluklar diliyorum sizlere.
Bilal Aksoy, Türkiye Cumhuriyeti Sydney Başkonsolosluğu İdari ve Sosyal Ateşesi Ramazan bayramı dolayısıyla, Ramazan dolayısıyla yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Evet, mesajlarla devam ediyoruz. Nejat?
Evet İsmail, önce Eskişehirli Rumuzlu dinleyicimizin mesajını okumak istiyorum. Türkiye'den güzel haberler gelmeye devam ediyor demiş bu esprili mesajında Eskişehirli Rumuzlu dinleyicimiz. Karadeniz'deki devasa gaz rezervi ve uzaya gidip uzaydaki madenleri Türkiye'ye aktarma çalışmalarından sonra şimdi de MTA Sismik 1 araştırma gemisi Kanlıca açıklarında 128 milyar metreküp manda yoğurdu rezervi bulduğunu açıkladı. Dünya çatlasın demiş bu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimiz, o kadar şanslı bir ülkede yaşıyoruz ki 3 haftalık bir yağmurla onlarca insan ölüyor, binlerce ev gelişmiş ülke denilmesine rağmen altyapısı bozuk olduğu için beline kadar sular içinde, bölgede hala elektrikler kesik, marketlerde gıdalar, sebze, meyve, et 2 kat artmış, raflar boş ama önemli değil, kendimizi mutlu hissetmek ve kandırmak için kendimizi bolluk içindeki Erdoğan Türkiye'si ile kıyaslamaya devam edelim demiş bu dinleyicimiz. New South Wales'ın kuzeyinde sel devam ediyor. Evet, o konuda birkaç bilgi vermek istiyorum. Sel riskine karşı, sel konusunda sıkıntısı olanlar acil yardım için 132-500'den New South Wales veya Queensland'de yardım isteyebilirler. Eğer hayatınız risk altındaysa lütfen 30'ı arayın hemen. Evet İsmail, şimdilik bu kadar.
Teşekkürler ve böylece bir yayınımızın sonuna da yaklaşmış olduk. Bir kez daha günün önemli haber başlıklarını sunarak yayınımızı kapatalım. Ana muhalefet lideri Anthony Albanese, hükümetin açıkladığı yeni federal bütçeye yönelik eleştirilerini bu akşam federal parlamentoda yapacağı konuşmada dile getirecek. Rusya, Mariupol'daki insan koridoru açılması için ateşkes ilan edileceğini açıkladı. Türkiye'de 1 Temmuz'da emekli ve memurların maaşlarına zam yapılacağı açıklandı. Yarınki yayınımızda yine birlikte olabilmek ümidiyle SBS Türkçe Radyosu Türkçe programında görevli bizler. Hepinize sağlık, mutluluk, dolu günler dileriz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.